Ayrım 7.
Sayfa 81. Haremin etkinliği, padişahın sefih yaşamı, israf ve yönetimdeki zaaflar meydanı adeta boş bırakıyor. Bu boşluk ise Sadrazam Ahmet Paşa tarafından sinsice ve mafyos yöntemler uygulanarak dolduruluyordu. Ahmet Paşa bir Rum Ortodoks papazının devşirme olan oğlu Mustafa Çavuş'un sülalesinden geliyordu. Ahmet Paşa önce Reisül Küttab Nuri Efendi'nin mahiyetine giriyor, daha sonra Kara Mustafa Paşa'ya tezkereci oluyordu. Sadrazam Mustafa Paşa idam edilince Ahmet Paşa harem kahyalığına tayin ediliyordu. Haremde Haseki Sultan'ın envalini yönetiyor, böylece hem para ve gayrimenkul hem de ticaret işlerinde uzmanlık kazanıyordu. Haseki Sultan'ın nüfuzu ve etkinliği sayesinde para ve ticaret çevrelerine giriyor, spekülatif kazanca dayanan Sami karakterli ticaret oligarşisinin önde gelenleriyle dostluk kuruyor, kapsamlı şekilde işbirliği yapıyordu. Nitekim bu çok yönlü ve ekonomik destekli nüfuz ve ilişkiler sayesinde Sipahi Ağalığı, Yeniçeri Ağalığı, Defterdarlık ve nihayet Sadrazamlık makamlarına yükseliyordu. Mafyos ilişkiler ağı içinde şahsi otoritesini daha da pekiştirmek isteyen Ahmet Paşa damadı şehriyari, yani padişaha damat olmak istiyordu. Bu düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla eskiden koruması altında bulunduğu hanedanzade ağanın kızı olan karısını boşuyordu. Onu annesiyle birlikte şehir dışına gönderiyor, bu kadın bir süre sonra tekrar İstanbul'a dönüyor ve hareme alınıyordu. Sultan İbrahim eski karısını hareme aldırdığı Ahmet Paşa'ya kızı Bibi Sultan'ı veriyordu. Padişah onları 18 gün devam eden muhteşem bir düğünle evlendiriyor ve Ahmet Paşa böylece damadı şehriyari oluyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 10, sayfa 103-104. Sadrazam Ahmet Paşa, Sultan 4. Murad'ın kan ve şiddetle tesis etmiş olduğu otoriteyi aynı şekilde dehşet politikası uygulayarak şahsi çıkarları yönünde sergileyip kullanıyordu. Devletin karşı karşıya bulunduğu dış tehdit ve tehlikeleri padişahtan gizliyor, ona sadece olumlu şeyler anlatıyordu. Örneğin Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı donanmalarıyla abluk altına aldıkları ve buradan ticaret yapılmasını engelledikleri halde Sadrazam durumu Sultan İbrahim'e bildirmiyordu. Düşman Rumeli'de sürekli ilerliyor fakat Sadrazam bunu da gizliyordu. Fazıl Paşa Ahmet Paşa'nın kahredici otoritesine karşı baş kaldırıyordu. Rumeli'den döndükten sonra görev yaptığı Divan-ı Hümayun'da gerçek durumu padişaha açıkça anlatıyordu. Sultan İbrahim de onu Ahmet Paşa ile yüzleştiriyor. Fazıl Paşa aynı olayları Sadrazam'ın yanında da dile getiriyordu. Bunun üzerine Ahmet Paşa çileden çıkıyor, gerçekleri söyleyen paşaya "Yalancı, müfteri!" diye bağırıyordu. Ayrıca acı haberler vererek Sultan Halife'yi üzmenin caiz olmadığını söylüyor, böylece İbrahim'in takdirini kazanıyordu. Ertesi günü Fazıl Paşa Girit'e tayin ediliyor, gitmeyince de mahkumların idam edilmeyi bekledikleri hücreye kapatılıyordu. Burada 5 gün ölümü bekleyen paşa, Kırım'a sürülmeyi kabul ederek canını zor kurtarıyordu. Padişaha karşı bu denli düşünceli davranan Sadrazam, çıkarına gölge düşürebilecek en küçük girişimlere bile izin vermiyor, celladı ve kemendi derhal harekete geçiriyordu. Gerçekte ise Ahmet Paşa bir sadrazam gibi değil, tam bir çağdaş mafya şefi gibi davranıyordu. Devletin en üst kademesinde kurduğu özel çıkar örgütünü bir cinayet ve soygun şebekesi gibi yönetip yönlendiriyordu. Sadrazam Ahmet Paşa'nın özel örgütünde Ketüdağısı Arnavut Ahmet, tezkerecisi Şamizade Mehmet, Çavuşbaşı Eğri Boyunlu Turak ve Selam Çavuşu Mustafa bulunuyordu. Bunların hepsi tam anlamıyla bir çıkar dayanışması sergiliyor, işledikleri cinayetlerde ortak roller üstleniyorlardı. Nasıl ki Sultan İbrahim çılgınlık derecesinde kürk ve amber tutkunu ise Sadrazam da emlak sahibi olmak tutkusu hastalık derecesini almış bulunuyordu. Boğaz içinde Anadolu Hisarı'nda İncirlik'te, Çekmece'de ve İstanbul'un gözden uzak benzer semtlerinde muhteşem köşkler inşa ettiriyor, bunları son derece lüks eşya ve mefruşatla döşetiyordu. Bu akıl almaz derecede büyük harcamaları gerektiren aşırı masraflı bir tutkuydu. Dolayısıyla Sadrazam bol miktarda kara paraya gereksinim duyuyordu. Kara para kaynaklarının başında öncelikle timar ve zahmetler başta olmak üzere devlet makamlarının para karşılığında tıpkı ticari bir mal gibi satılması yer alıyordu. Girit Serdarı Hüseyin Paşa mahlül, yani sahibi öldüğü için boş olan, sipahi timar ve zahmetlerini en ziyade müteessir fedakari gösterenlere tevcih etmekteyken Sadrazam Paşa da en çok para verene satıyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 10, sayfa 107. Ahmet Paşa sadece timar ve zahmetleri satmakla kalmıyordu. Aynı işlemi valilik makamları içinde yapıyor, bu satışlardan büyük gelirler sağlıyordu. Bu kabilden olmak üzere Erzurum valiliğini 65 kese mukabilinde Hamamcı Paşa'ya verdi. Küçük parmakçı zadeden 18 kese alarak ona Edirne payesiyle Selanik'i vaat etti. Hammer, adı geçen eser cilt 10 sayfa 107. Ahmet Paşa hem yasal hem de yasa dışı alanda iktidarı elinde bulunduruyor. Tesis etmiş olduğu mafyos düzeni tehdit edebilecek tüm odakları şiddet, dehşet politikaları uygulayarak korkutup sindiriyordu. Sadrazam ile adamları kurdukları düzene karşı çıkanları yasa dışı olduğu gibi yasal cinayetler işleyerek ortadan kaldırıyor, kan dökmekten ve can almaktan kaçınmıyorlardı. Tüm bunların yanı sıra bizzat Ahmet Paşa kara borsa işleriyle de uğraşıyor, bu yoldan para kazanma fırsatını kaçırmıyordu. Haremin ihtiyacat ve huzuruna lüzumu olacak her türlü eşya için hanesini adeta bir mahzen haline koymuş idi. Amberle dolu atlas torbalar, 40-50 liralık birçok ot parçaları, inci ile lebalep keseler, hasekilerden biri 1000 miskal, yani bir miskal 24 kratlık, 14 krat bir şeri dirhemin karşılığıdır, bir ağırlık ölçüsü, külaptan isteyecek olursa birkaç bohça gönderirdi, bir diğeri gül yağı isterse 2-300 miskallik bir şişe verirdi. Hammer, adı geçen eser cilt 10 sayfa 123. Sadrazam bu tür spekülatif, manipülatif işler yapmakla kalmıyordu. Ahmet Paşa 30-40 kadar cariye, muganniye yani şarkıcı, müzisyen ve rakkas, rakkase yani dansöz, dansör sağlamış bulunuyordu. Bunları konağında barındırarak hazır tutuyordu. Sultan İbrahim gerek duyduğu zaman hemen kendisine takdim ederek hem para hem de prestij kazanıyordu. Bu arada elde etmiş olduğu ayrıcalıkları pekiştiriyor. Bu ayrıcalıklar sayesinde merkezi yönetimin başkentinde oluşturduğu gizli çıkar örgütüne hareket serbestliği sağlıyordu. Ahmet Paşa'nın gayrimenkul merakı tutkuya, padişahın kürk tutkusu ise çılgınlığa dönüşüyordu. Her ikisinin tutku ve çılgınlıkları ise devlet hazinesini günden güne zaafa uğratıyor, çökertiyordu. İsraf ve soygun Sultan Murat tarafından kan dökülerek onarılan merkezi otoriteyi sarsıyor, mutlak iradeye duyulan saygıyı ve güveni giderek ortadan kaldırıyordu. Hele buna bir de Eyüplü falcı bir kadının telkinleri eklenince durum iyice sarpa sarıyordu. Eyüplü falcı kadın bir gün padişaha herhalde tutkusunu okşayarak iyi bir bahşiş koparmak amacıyla da olsa gerek, eski zamanlarda Kürt meraklısı bir hükümdarın tüm elbiselerini, sarayının mefruşatını, yastıklarını, yorganlarını, süslemelerini baştan başa samur kürkten yapmış olduğunu hikaye ediyordu. Böylece Sultan İbrahim'in Kürt çılgınlığı dayanılmaz bir şekle dönüşüyordu. Bu işten çıkar sağlayan sadrazam da Kürt çılgınlığını pompalamaktan geri kalmıyordu. Nitekim bütün eyalet valilerine Kürt göndermeleri için bir hattı hümayun gönderiyor, yani emrediliyordu. Böylece padişahın Kürt tutkusu bir devlet uygulaması haline de geliyor, bir çeşit vergi toplanmasına dönüşüyordu. Üstelik ne ağalar ne de ulema bu mali yükümlülüğün dışında kalamıyordu. Arada Galata Kadısı Mehmet Çelebi gibi bazı cüretkarlar uygun bir lisanla uygulamaya karşı çıkıyor fakat etkili olamıyorlardı. Eyüplü falcı kadının aklına uyularak toplanan bu vergiye daha sonra samur vergisi adı veriliyordu. Sadrazam Ahmet Paşa ile adamları da en büyük hatayı bu aşamada yapıyorlardı. Bu yanlış aynı zamanda hem Kapıkulu Ocakları ve hem de Osmanlı tarihi bakımından adeta dönüm noktasını oluşturuyordu. Kürk vergisiyle başlayan olaylar şöyle gelişiyordu. Sultan 4. Murat saltanatının ilk yıllarında üzerinde ipotek kuran ve otoritesini yok sayarak kendi otoritelerini tesis eden zorba ocak ağalarını birer birer cellada teslim ediyordu. Böylece Kapıkulu ocakları içinde tesis edilmiş olan suç örgütlerini ortadan kaldırıyordu. Padişah ocak ağalıklarına güvendiği adamlarını tayin ediyordu. Bunlar da çeşitli nedenlerle Sultan Halife'ye kayıtsız şartsız sadakat gösteriyorlardı. Sultan Murat'ın ocak ağaları zorba ocaklara göz açtırmıyor, böylece Yeniçeriler ile sipahileri zaptu rapt altında tutuyorlardı. Ocaklı zorbalar durumdan memnun olmasalar ve arada sırada yaramazlıklar yapsalar bile üzerlerinde hissettikleri mutlak ve merkezi otorite daha ileri gitmelerini engelliyor, izin vermiyordu. Sultan Murad'ın vefatından sonra da uygulamış olduğu politikanın etkileri devam ediyordu. Nitekim Kapıkulu ocakları halen onun tayin ettiği ocak ağalarının emir ve komutası altında bulunuyordu. Bu ağaların başında Kara Murat Ağa, Koca Müslihiddin Ağa, Bektaş Ağa ve Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa yer alıyordu. Dört ağa ayrı bir grup oluşturuyordu. Bu gruba ise tarihçiler Çar Rüknü Bektaşiye, yani Bektaşiye'nin, ki burada Bektaşiye sözcüğü ocaklar için kullanılıyordu, dört temel direği diyorlardı. Ocak ağaları Ahmet Refik Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi İstanbul 1931 sayfa 5. Burada yeri gelmişken bu dörtlünün mafyoz toplum yapısı ve devlet içinde mafyalaşma konularıyla ilgili olarak büyük önem taşıyan ve ortak özelliklerini oluşturan bir hususu vurgulamak gerekiyor. Kayıtlara göre Koca Müslihiddin Ağa, Kara Murat Ağa ve Bektaş Ağalar Arnavut kökenliydiler. Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa, Müslihiddin Ağa'nın damadı olması nedeniyle büyük bir olasılıkla o da Arnavut kökenli bir ocak ağasıydı. Arnavutlar ise mafyoz toplum yapısı zemininde önemli bir unsuru teşkil ediyordu. Osmanlı mafyoz oluşum ve örgütlenmelerinde son derece etkin bir rol oynayan Arnavutlar, mafyoz yaşam tarzının temel ilkelerini büyük bir tutuculukla gerçekleştirmiş bulunuyorlardı. Mafyoz bir kavim, Arnavutlar. O halde yeri gelmişken konuya kısa bir ara vererek, mafyoz toplum yapısı içinde Arnavutların geçmişini, geleneğini ve yerini belirleyerek irdelemekte büyük fayda bulunuyor. Arnavutların tarihsel süreç içinde sergilediği mafyoz yaşam tarzının kökenleri nereye dayanıyordu? Arnavut geleneği içindeki mafyoz oluşum nereden kaynaklanıyordu? Bu yapı Osmanlı sosyal yaşamını nasıl etkiliyor? Ön Asya mafyoz toplum yapısı üzerine ne gibi etkiler yapıyordu? Osmanlı mafyoz toplum yapısının en önemli ve etkin mafyoz unsurlarından birini, hatta en başta geleni hiç şüphe yok ki Arnavutlar teşkil ediyordu. Arnavutlar sadece Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı döneminde etkili olmakla kalmıyordu. Bu etkinlik Ön Asya'da olduğu gibi Balkanlar'da, Orta Akdeniz'in önemli bir kısmında, özellikle de Güney İtalya ve Güney Fransa'da kendini hissettiriyor, İspanya'nın bazı bölgelerine kadar da uzanıyordu. Diğer taraftan Sırp, Boşnak, Rum, Hırvat ve Makedonların sosyal yaşamında da kendini hissettirerek belirleyici bir rol oynuyordu. Buna paralel olarak etkinlik süreci de belli bir dönemle veya eski devirlerle sınırlı kalmıyordu. Arnavutların sosyal yaşama etkileri hem değişen koşullara uyum sağlıyor, hem de koşulları yönlendirip şekillendirerek günümüze kadar devam ediyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki, tarihsel süreçte cereyan eden olayların zorlaması sonucunda Arnavutlar ile Sicilyalılar, keza Ön Asya'da Arnavutlar ile Ön Asyalılar, demografik kültürel bakımdan örtüşmeler meydana getirerek kısmen özdeşleşiyordu. Bu özdeşleşme ise yine tarihsel süreçte son derece geniş bir coğrafyada mafyoz oluşumlar meydana getirerek sosyal zeminde kalıcı bir nitelik kazanıyordu. Unutmamak gerekir ki Sicilya adası ile Arnavutluk coğrafyası özellikle de güçlü bir mafyoz karakter, toplumsal ve bireysel hazla yansıtan gegaların yaşadıkları yerler büyük bir benzerlik, aynılık gösteriyordu. Bilindiği gibi mafyoz toplum yapısının temel felsefesini ifade eden ve çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı şeklinde ortaya çıkan mafyoz davranış biçimi, çifte söylemli, ikiyüzlü davranış biçimi anlamına geliyordu. Bu da doğrudan doğruya coğrafi yapı, insan, tarihsel süreç ilintisi içinde ortaya çıkarak belirginleşiyordu. Sicilya adası ve Sicilyalılar gibi Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Karadenizliler de bu durumun önemli örneklerini oluşturuyordu. Keza Arnavutluk ve Arnavutlar da aynı mafyoz sosyal oluşumun bir parçasını teşkil ediyordu. Her üç coğrafyada da ortak özellikler hemen dikkati çekiyordu. Sicilya, Arnavutluk ve Doğu Karadeniz işlek deniz ve kara ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. Doğu Karadeniz bölgesi, Kafkasya, Orta Doğu ve Ön Asya'nın Doğu ile Güneydoğu kesimleri arasında jeostratejik ve jeoekonomik bir konumda bulunuyordu. Keza Sicilya adası, Doğu Akdeniz ile Orta ve Kuzey Avrupa'yı birleştiren deniz ticaret güzergahı olan Tiran ve Adriyatik denizleri üzerinde yer alıyordu. Aynı şekilde Arnavutluk da Orta ve Kuzey Avrupa'ya uzanan önemli deniz yollarından biri olan Adriyatik denizi sahillerinde bulunuyordu. Ayrıca Balkanlar Arnavutluk sahillerinden Adriyatik denizine açılıyor, bu kara yolu da önemli bir ticari güzergah teşkil ediyordu. Diğer taraftan İtalik Yarımadası ile kıta arasında meydana gelen stratejik boğazın bir yakasını da Arnavutlar ellerinde tutuyorlardı. Kısacası Arnavutlar ve Arnavutluk bir yandan Yunanistan, Karadağ, Hırvatistan ile komşu bulunuyor, diğer yandan Makedonya ve Sırbistan ile de dolaylı şekilde temas tesis ediyordu. Bu coğrafyaların jeostratejik ve jeoticari ortak özellikleri yayılmacı, sömürgeci ve tüccar kavimlerin iştahlarını her zaman kabartıyordu. Bu nedenle her üç coğrafyada sürekli olarak dış güçlerin saldırılarına ve işgallerine uğruyordu. Bu konuda Sicilya ve Doğu Karadeniz tam anlamıyla benzerlik gösterirken Arnavutluk bazı farklılıklar yansıtıyordu. Mafyoz bakımından tutucu bir karakter sergileyen Gega Arnavutlarının yaşadıkları yerler, elverişsiz coğrafya koşulları nedeniyle doğrudan işgale uğramamakla birlikte diğer kavimler tarafından çepeçevre sarılmış bulunuyordu. Bunların kuzeyinde Slavlar, doğusunda Makedonlar, güneydoğusunda ise Helenler yer alıyordu. Sicilya ve Doğu Karadeniz'in dağlıları nasıl ki işgalcilere karşı kendilerini savunmak ve varlıklarını korumak zorunda kalıyorlarsa, Gega Arnavutları da yaşadıkları Sarp dağların tepelerinde diğer kavimlere karışmayarak asimile olmak tehlikesine karşı mücadele ediyorlardı. Sicilyalılar ve Doğu Karadenizliler gibi Arnavutlar da bu mücadeleyi sürdürürken büyük bir tutuculukla örfi geleneksel yaşam tarzına sarılıyor, örfi geleneksel ahlak ve hukuk ilkelerinden kesinlikle ödün vermiyorlardı. Arnavut örfi geleneksel yaşam tarzının ki dolayısıyla Arnavut mafyoz toplum yapısının dayandığı sosyal zeminde mafyoz toplum yapısının göstergesi niteliğindeki temel kurumlar olan geniş aile, kabile, aşiret yapılanmaları bulunuyordu. Zaten örfi geleneksel ahlak ve hukuk ilkeleri de gücünü bu sosyal zemin üzerindeki yapılanmadan feodal sosyal kurumlardan alıyordu. Hiç şüphe yok ki tarihsel süreçte bir takım yayılmacı kavimler, devletler Arnavutluğa ve Arnavutlara egemen olmak için girişimlerde bulunuyorlardı. Bu girişimler kaçınılmaz olarak işgalci güçlerin otoritesi ile buradaki yerel güç odaklarını karşı karşıya getiriyordu. Nitekim Arnavutluğa karşı girişilen saldırılar Sicilya ve Doğu Karadeniz örnekleriyle aynılık gösteriyordu. Sahil kesimleri dıştan gelen otorite ile göreceli olarak uyum gösterirken dağlılar direniyordu. Bu direniş kırılarak üzerlerinde siyasal etkinlik tesis edilse bile örfi geleneksel yaşam tarzının esasları sosyal yaşamda belirleyiciliğini koruyordu. Bu nedenle dağlılar çifte söylemli sosyal bir tablo sergiliyor, işgalcilere baş eğmiş gibi görünüyorlardı. Onların dinsel, siyasal, kültürel, ahlaksal ve hukuksal dayatmaları karşısında geriliyor, bu dayatmaları kabullenmiş gibi davranıyorlardı. Böylece ikili yaşam tarzını benimsiyorlardı. Dışa karşı galiplerin istediği, beklediği görünümü veriyor, oysa içeride geleneksel ilkeler çerçevesinde örfi yaşam tarzını sürdürüyorlardı. Saldırganların otoritesi zaafa uğrayınca da yerel güç odaklarının liderliğindeki Arnavutlar harekete geçerek yerel ilkelerini ve özgün yaşam tarzını bütün çıplaklığıyla açığa çıkararak sergiliyorlardı. Bu yerel otoritenin sosyal dayanağında Sicilya ve Doğu Karadeniz'de olduğu gibi Arnavutların geniş aile, kabile, aşiret yapılanması bulunuyordu. Arnavutların sosyal feodal yapılanmasının yereldeki önemini ve geniş bir coğrafyada meydana getirdiği etkileri hakkıyla kavrayabilmek için bu yörenin tarihinin bu bakış açısından kapsamlı biçimde irdelenmesi gerekir. Bu irdelenmeyi yaparken özellikle ve titizlikle Arnavut mafyoz kimliğinin kökenlerinin ve yerel mafyoz oluşumlarının izlerinin sürülmesi doğru olur. Kafkasya kökenli bir halk mı? Arnavutlar İşkodralı Sava Paşa'nın Arnavutluk ile ilgili kaleme aldığı yapıtındaki iddiasına göre Küçük Asya'dan Yunanistan'a gelen Plajgardlılardandılar. Arnavutluk ve Makedonya hatıralarım. Kazım Nami Duru, Sucuoğlu Matbaası İstanbul 1959 sayfa 10. Bu iddiaya Süleyman Külçe de katılıyor, Plasçların Arnavutların ecdadı olduğu hakkında deliller var diyordu. Osmanlı tarihinde Arnavutluk, Süleyman Külçe, Yeni Asır Matbaası Ticaret Basımı ve İzmir 1944 sayfa 6. Buna karşılık Arnavutların Kafkasya'dan göç etmiş bir kavme mensup oldukları da ileri sürülüyordu. Bazıları Kafkasya'da yaşayan Arnavut halklarla ilintili olduklarını ileri sürmüşse de bu faraziye güçlü karşı görüşlerden dolayı tamamen unutulmuştur. Ancak tüm bilge, bilimsel itirazlara karşın bu teori ve o kadar da imkansız olmasa gerek küçük bir hakikat payı bulunur. Gezişte Albaniens, Dr. Karl Roth, Bruna Folger Ferlach Buchlandlund, Leipzig 1914 sayfa 3. İddiaya göre M.Ö. 2000'li yıllarda doğudan batıya doğru meydana gelen göçler sadece göç eden kavimlerle sınırlı kalmıyor, yerleşik kavimleri de harekete geçirerek göçe zorluyordu. Böylece yayılan büyük göçler giderek yoğunlaşıyor, her kavim, kabile, aşiret gittiği yerlerde kendi doğal çevresine benzeyen coğrafyalara yerleşiyorlardı. Ancak her kavim kendi yaşama alışkanlıklarına uygun koşulları olan yerlere yerleşmek istemişlerdir. Bu da Kafkas dağlarından gelen Arnavutların Traklar gibi düz ovaları seçmeyip yine dağlık bir bölgeye yerleşmeleri nedeni olabilir. Dr. Karl Roth, adı geçen eser sayfa 4. Aslında Arnavutların kökenini ararken her iki iddiayı da göz ardı etmemek gerekiyordu. Zira iki iddiada Arnavutların ön Asya üzerinden göç ederek batıya gelen ve buraya yerleşen bir kavim olduğu görüşünde birleşiyordu. Kaldı ki çağdaş tarihçiler de Arnavutların kökenleri konusunda bu iddiaların ötesine gidemiyor, bir İllirya kabilesi olduğu görüşüyle sınırlı kalıyordu. Bizans tarihi üzerine yapılmış çalışmalarda bugünkü Arnavutluğun kuzey-batı kıyı şeridinde yer alan bölge Arbanon coğrafi alanı, bu bölgede yaşayan halk ise bir İllirya kabilesi olan Albanoiler olarak geçmektedir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Arbanon, İllyriyalıların yerleşmiş bulunduğu toprakların bir bölgesi, Albanoiler ise 12. yüzyılda İllyriyalılara Arnavutlar adını verecek olan İllyriyalı kabilelerden sadece biridir. Osmanlı yönetiminde Arnavutluk, Arnavut ulusçuluğunun gelişimi, Doktor Nuray Bozbora, Boyut Kitapları İstanbul, 1997 sayfa 23. Bununla birlikte Doğu Karadeniz insan yapısı, karakteri, değer ölçüleri ve davranış biçimiyle buradaki yapı özellikle sosyalizasyon bakımından büyük benzerlikler gösteriyordu. Her iki bölgedeki mafyos değerler ve gösterilen sosyal mafyos tepkiler de aradaki Kafkasya akrabalığının reddedilmesi zor bir kesinlikle ortaya koyuyordu. Şurası muhakkak ki köken ne olursa olsun buradaki insan toplulukları patriyarkal topluluklar halinde yaşıyor, kan ve akrabalık bağlarını tüm değerlerin önüne çıkarıyor, bu nedenle siyasi ve ekonomik birlik gerçekleştiremiyor ve bu topluluklar birbirleriyle sürekli çatışan bir kabileler silsilesi meydana getiriyorlardı. Ayrıca yöreye gelerek yerleşen bu kavim gerek çevredeki komşularından gerekse dışarıdan gelen diğer göç kollarından da etkileniyor, başlangıçtaki saflıklarını koruyamıyorlardı. Nitekim Traklarla, Pönlerle ve Dardanilerle karışıyorlardı. Arnavutlar üzerinde etkinlik sağlayarak karışmalarına neden olan diğer kavimlerin başında ise Sırplar, Slavlar ile Helenler, Yunanlılar geliyordu. Bu ilkel kabilelerin, geniş ailelerin ve toplulukların yaşadıkları yerlerin tamamına Arnavutluk deniyordu. Arnavutlar kendilerine çiftçi anlamına gelen Arban adını veriyorlardı. Bilindiği gibi Latin dilinde köylülere Urban deniyordu. Arban sözcüğü de muhtemelen Urban sözcüğünden kaynaklanıyordu. Bu bağlamda Arbanların yaşadığı yerlere de Arbanya deniyordu. Ancak Arnavutlar kendilerine aynı zamanda Şkiptar da diyorlardı. Arnavutça Şkibe, kartal anlamına geliyordu. Gega kabileleri arasında yer alan Kastriot adlı derebeyi ailesi, aile sembolü olarak bayrak ve flamalarında kartal resmini kullanıyorlardı. Bu sembolü benimseyen Arnavutlar da kartal yuvasında yaşayanlar, kartalın oğulları anlamına gelen Şkiptar sözcüğünü kendilerine yakıştırıyor ve halklarını böyle tanımlıyorlardı. Kazım Nami Duru, adı geçen eser sayfa 10. Arnavutlar yöreye yerleşmelerine itibaren geniş aile, kabile, aşiret örgütlenmesi içinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bunlar genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, dağlılar ise hayvancılığın yanı sıra avcılık da yapıyorlardı. Düz ve alçak ovalara yerleşenler köyler meydana getiriyor ve yaşamlarını tarımsal üretime bağlıyorlardı.